Ayrım 9, İmamlar ve Haramiler Medyası, Sabahattin Önkibar, sayfa 103. Aldıkları işler. Aldıkları işler bunlarla sınırlı değildi. İstanbul metrosunun elektromekanik ve iç mimari düzenlemesini albayraklar yaptı. Sonrasında ise Kartal Kaynarca arasındaki metro ihalesi yine bunlara verildi. Evet, uzmanlığı yap satçılık ve minibüsçülük olan albayraklar İstanbul'a metro yapmaya başladı. Tayyip Erdoğan döneminde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin gözdesi olan albayraklar AKP iktidar olunca deyim yerindeyse bütün sektörlerde kanatlandı ve özelleştirmelerden büyük pay aldı. Ecevit Kılıç'ın 6 Kasım 2003 tarihli Cumhuriyet Gazetesi'ndeki "Özelleştirmenin Gözdesi Albayraklar" başlıklı haberi şöyleydi. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde aldığı ihalelerle adını duyuran albayraklar, AKP'nin iktidara gelmesiyle de özelleştirmenin vazgeçilmez şirketi oldu. Sümerbank, Ereğli Tekstil, Balıkesir Seka ve Trabzon Limanı'nı alan albayraklar, yönetim kurulu başkanı Mustafa Albayrak ve kardeşlerinin de aralarında bulunduğu 11 kişi Büyükşehir Belediyesi'nden alınan ihalelere fesat karıştırmaktan mahkum oldu. Albayraklara da 1 yıl süreyle ihaleye girme yasağı getirildi, ancak bu cezalar ertelendi. Albayrak kardeşler Mustafa Albayrak öncülüğünde 1980 yılında işe İstanbul'da minibüsçülük ve otobüsçülük yapmakla başladı. 1994 yılına dek yalnızca otobüsçülükle geçinen albayrakların işleri İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın Recep Tayyip Erdoğan'ın kazanmasıyla açıldı. İlk önce belediyenin personel taşıma ihalesini alan albayraklara, daha sonra belediyenin çöp, inşaat ve metro ihaleleri de verilmeye başladı. Temiz şehir operasyonu. Albayraklara verilen bu ihalelerdeki usulsüzlük iddiaları üzerine İçişleri Bakanlığı, mülkiye baş müfettişlerini görevlendirdi. Aylar süren incelemeler sonucu bu ihalelerde usulsüzlük tespit eden müfettişlerin raporu üzerine İstanbul Devlet Güvenlik Mahkemesi Başsavcılığı soruşturma başlattı. İstanbul DGM 2001 yılında Organize ve Mali Şube Müdürlüklerine albayraklara yönelik operasyon talimatı verdi. Albayrak şirketinin yönetim kurulu başkanı Mustafa Albayrak, Tayyip Erdoğan'ın danışmanları ve şu anda AKP sıralarında mecliste olan bazı milletvekilinin de aralarında bulunduğu yaklaşık 100 kişi gözaltına alındı. Bu kişilerden Mustafa Albayrak, Alican Balcı ve Nuran Erdoğan, 19 Eylül 2001 tarihinde çete kurmak, zimmet ve dolandırıcılık suçlarından tutuklandı. Soruşturma devam ederken DGM yasasında değişiklik yapıldı. Yasa değişikliğiyle çete davaları DGM kapsamından alınarak ağır ceza mahkemelerine verildi. Albayraklar dosyası da İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Albayraklar soruşturmasını tamamlayan İstanbul Cumhuriyet Savcıları Erol Can Özkan, Rasim Işıkaltın ve Hüseyin Yıldız, Mustafa Albayrak, dönemin İSKİ Genel Müdürü Veysel Eroğlu ve Erdoğan'ın danışmanı Necmi Kadıoğlu'nun da aralarında bulunduğu 70 sanık hakkında çete, zimmet ve dolandırıcılık suçlarından dava açtı. Çete oluşturmak. Sanıkların 3 ile 75 yıl arasında değişen ağır hapis cezalarına çarptırılmasının istendiği iddianamede Erdoğan'ı geleceğin başbakanı yapmak amacıyla çete oluşturulduğu ifade edildi. Organize olarak ihalelere fesat karıştırıldığı ve şartnamelerin albayrakların menfaatleri doğrultusunda hazırlandığı iddia edilen iddianamede siyasal ve sosyal görüşten kaynaklanan bir amaçla cürüm işlemek için devasa bir teşekkül oluşturuldu denildi. Daha sonra Yargıtay'ın Erdoğan ve Ali Müfit Gürtuna hakkındaki dosyayı yerel mahkemeye göndermesi üzerine belediyenin eski yeni başkanları hakkında da dava açıldı. Bu dava bir süre sonra Albayraklar davası ile birleştirildi. Dosyanın İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmesinin hemen ardından yapılan ilk duruşmada tutuklu sanıklar tahliye edildi. Gıyabi tutuklu sanıkların ifadeleri alınmaya gerek duyulmadan tutukluluklarının kaldırılması ise dikkat çekiciydi. Bir süre sonra davada sanık olarak yargılanan Erdoğan'ın partisi iktidara geldi. AKP'nin iktidar olmasının hemen ardından yapılan duruşmada mahkeme karar verdi. Ceza aldılar. Mahkeme heyeti Mustafa Albayrak, kardeşleri Kazım ve Muzaffer Albayrak ile şirketin ihale bölümünde çalışan Hüseyin Yılmaz, Mehmet Sami Polat, Tamer Öztürk ve Osman Temur'un ihaleye fesat karıştırmak suçundan belediyenin ihale komisyonunda yer alan Basri Saygı, Mustafa Döner, Ömer Gaziler ve Beytullah Ateşi'nde görevi ihmal suçundan 2 ay 27'şer gün hapis cezasına çarptırılmalarını kararlaştırdı. Daha sonra bu cezaları paraya çeviren mahkeme sanıkların bir daha suç işlemeyeceklerine kanaat getirerek cezalarını erteledi. Mahkeme Gür Tuna'nın da aralarında bulunduğu 54 kişinin ise delil yetersizliğinden beraatına karar verdi. DGM'ce yapılan ve daha sonra yasa değişikliğiyle ağır ceza mahkemelerine gelen davaların hemen hepsi hala sürüyor. Erdoğan ve Gür Tuna'nın yargılandığı bu yolsuzluk davası ise jet hızı ile sonuçlandı. Albayraklar davasında Erdoğan döneminde İstanbul Belediyesi'nde görev yapan ve daha sonra AKP sıralarında meclise giren 6 milletvekili de yargılanıyordu. Ancak dokunulmazlık kazanan Mustafa Açıkalın, Adem Baştürk, İdris Naim Şahin, Zülfü Demirbağ, Selami Uzun ve Mustafa Ilıcalı'nın dosyaları ayrıldı. AKP iktidarı onlara yaradı. 3 Kasım seçimleri sonucunda AKP'nin iktidara gelmesiyle Albayrakların yıldızı iyice yükseldi. Erdoğan'ın Büyükşehir Belediye Başkanlığı yaptığı dönemde Albayrakların da adı artık daha büyük ihalelerle anılmaya başlandı. Albayraklara Türkiye'nin en büyük işletmelerinden olan Sümer Holding'e ait Ereğli Tekstil, Balıkesir Seka ve Trabzon Limanı verildi. Seka'yı daire fiyatına aldılar. Özelleştirme kapsamına alınan Balıkesir Seka yalnızca 1.1 milyon dolara Albayraklara satıldı. Fabrika ile birlikte ambardaki 4 trilyonluk yedek parça, her biri için ortalama 20 milyar değer biçilen 185 lojman, 2.8 trilyonluk enerji tribünü ve 47 iş makinesi de Albayraklara geçti. 1981 yılında 1 milyon 189 milyon dolara inşa edilen fabrikaya Seka müfettişlerinin biçtikleri fiyat 51 milyon dolar. Danıştay kararına rağmen Seka'daki fiili durum ortada. Ucuza kapatılan liman. Albayrakların özelleştirmeden aldığı 3. tesis ise Trabzon Limanı oldu. İşletme hakkının 30 yıllığına özel sektöre devri için yapılan ihaleye 6 şirket katıldı. Elemeli turda 2 şirket elendi ve liman 21.3 milyon dolarla açık arttırmaya açıldı. 30 yıllık işletme hakkı 22 milyon 400 bin dolarla Albayraklara verildi. Bu kararla 2002 yılında 2 trilyon 850 milyon kar eden liman yıllık yaklaşık 1.1 trilyon liraya Albayrakların oldu. Albayraklar AŞ mahkeme kararlarına karşı Seka'yı iade etmedi. Selüloz İş Sendikası Balıkesir Şube Başkanı İsmail Deniz, yargı kararları uyarınca fabrikanın Seka'ya verilmesi gerektiğini söyledi. Çöp yolsuzluğu. Toplanan çöplerin döküm alanlarına götürülmesi için açılan ihalelerde yapılan yolsuzluktur. İstanbul'un çöplerinin aktarma merkezlerinden döküm alanlarına götürülmesi işi de yine bitler kullanılarak yandaş firma Albayraklara verilmişti. İstanbul Belediyesi bu işi önce belediye şirketi İstaç'a ihale etmiş ve İstaç'la Albayraklar ortaklığı 2 şirkete vermişti. 1996 çöp taşıma ihalesi Albayraklara ait Sistem İnşaat ile Günaydın kardeşlere 7 milyon lira bedelle verilmişti. Aynı iş müfettiş denetimleri sırasında 2002 yılı için ihale edilmiş, Albayrakların teklif vermediği bu ihale 6.67 trilyon TL'ye Ceynak firması işe almıştır. İstanbul'un çöp işi tüm enflasyon artışlarına rağmen 6 yıl sonra bile daha ucuz fiyata ihale edilmiştir. Akbil yolsuzluğu. İstanbul'da ulaşımı kolaylaştırmak için uygulamaya koyulan elektronik entegre bilet sistemindeki yolsuzluktur. Akbil sisteminin kurulmasından uygulamasına kadar her aşamasında yolsuzluk yapılmıştı. Türkiye için bir ilk olan sanal ortamda hortumlama da yine Tayyip Erdoğan dönemine rastlamaktadır. Elektronik ortamda verileri değiştirerek veya silerek trilyonlarca lira İstanbul'un cebinden hortumlanmıştı. Bir numaralı sanığın Recep Tayyip Erdoğan olduğu Akbil davası halen Üsküdar 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam ediyor. TÜMOSAN ve tank motoru. Minibüsçü albayraklar bunlarla yetinmedi, savunma sanayine girdiler. AKP iktidarıyla beraber her alana el atan albayraklar özelleştirmeyle TÜMOSAN'a da sahip oldu. Dahası var, traktör ve dizel motor üreten TÜMOSAN şirketi çok geçmeden Savunma Sanayi İcra Komitesi ile anlaşma imzalayarak tank motoru üretmeye karar verdi. Evet, kamuoyuna ilk yerli tank diye lanse edilen Altay tanklarının motorunu Albayrak geliştirip üretecek. Bu bir Türk müteşebbisinin şahlanması mıydı, yoksa iktidar desteğiyle yeni bir zengin ya da burjuva yaratmanın teşebbüsü mü? Bitmedi. Devam edelim. Bursa'da bir kağıt fabrikası ve tabii ki enerji işi. Albayraklar Kuvve Enerji isimli şirketleriyle günümüzün flaş sektörüne giriş yapıp adımlar attılar. İnşaat sektöründe ise sürüyle proje. İstanbul'daki dönüşüm projelerinde yine albayraklar var. Özgür medya mı dediniz? Albayrakların Tayyip Erdoğan döneminde devleşmeleri tek başına kitap konusu olabilecek önemli bir ayrıntıya sahip. Söyleyin, Erdoğan iktidarında bu büyüklüğe erişen bir şirket kendisine bağlı medyayı nasıl kullanır? O medyaya bağımsız demek mümkün müdür? Doğrudur, holdinglerin medyaya girmesi AKP ve Tayyip Erdoğan'la başlamadı. Tersine Ertuğrul Özkök gibiler 1990'ların ikinci yarısında özellikle RTÜK kanunu değişikliği esnasında patronlarına yaranmak için yıllar yılı holding gazetesi ve televizyonlarının daha özgür olacağını utanmadan yazabildiler. Ama gerçek tam tersidir. Doğan grubunun basın dışı işleri olmasa 3,5 milyar dolarlık vergi cezası tehdidine maruz kalır mıydı? İşte Tayyip Erdoğan kendisinin icat etmediği bu anlayışı ters yüz etmek yerine onu özellikle teşvik etmiştir ki örnek sadece albayraklar değil, özellikle televizyonculukta neredeyse bütün Türk medyasının holdinglerin kontrolüne girmesinin önünü açmıştır. Holding kanalları 2015 itibarıyla televizyonlarda sahiplik anlamında manzara şudur. ATV ve A Haber Kalyon Şirketler Grubu, Kanal D ile CNN Türk Doğan Holding, Show TV, Habertürk, Bloomberg TV, Ciner Holding, Star TV, NTV, Kral TV, CNBC'e, Doğuş Holding, Kanal Türk, Bugün TV, İpek Grubu, 360 TV ve Kanal 24, Ethem Sancak Grubu, Fox TV, Murdoch Grubu, Kanal 7 ve Ülke TV, Yeni Dünya Grubu, Zekeriya Karaman, TGRT, İhlas Grubu, TVNet, Albayraklar Grubu, Kanal A, Termikel Grubu, Digitürk, Katarlı bir holding, TVM, Mehmet Ali Yılmaz Grubu, Flash TV, Göktuğ Grubu, Meltem ve Mesaj TV, Haydarbaş Şirketler Grubu, STV, FETÖ Holding, TRT, Devlet. Tayyip'in kurtarıcısı Baykal. Görüldüğü gibi görsel medyanın ulusal kanal ve Halk TV dışındaki tamamına yakın bölümü şirket ve holdinglerin kontrolündedir. Peki bu tablonun anlamı ne midir? Bütün televizyonların dolaylı olarak iktidarın kontrolüne girmesi demektir. İsterse girmesinler. Bu holdinglerin tamamının devletle işleri var ki onları bir bir aktaracağız. İşi olmasa bile devletin elinde türlü cezalandırma imkanları var. Mesela vergi cezası sopası. İşte Doğan Grubu örneği ortada. Hürriyet gazetesi Deniz Fener'i hırsızlığının Almanya yargılamasına haber yaptı diye şirket 3,5 milyar dolar vergi cezası aldı. Evet, Tayyip Erdoğan ve AKP iktidarlarını medya bağlamında sorgulamaya alındığında görülecek en önemli husus budur. 2002 Kasım'ı AKP'nin iktidar olduğu tarih. Tayyip Erdoğan'ın başbakan olması ise 2003'ün ilk yarısıdır. milletvekili adaylığı için yasaklı olan Tayyip Erdoğan'a o imkanı bahşeden ise Deniz Baykal'dır. Beylerbeyi'nde pazarlık. O dönem Zaman grubunda çalışan Haluk Görgün'ün girişimiyle Erdoğan ile Baykal, İstanbul Beylerbeyi'nde bulunan bir lokantada bir araya gelerek 3 saat boyunca pazarlık ediyorlar. Deniz Baykal'ı bu buluşmaya götüren Bülent Tanla'dır ve Tanla bunu doğrulamıştır. Aynı şekilde Haluk Görgün, Tayyip Erdoğan'ı buluşmaya kendisinin götürdüğünü itiraf etmiştir. Yıllarca söylenip beslenen fısıltılara göre pazarlığın esası şuymuş. Deniz Baykal, Tayyip Erdoğan'ı amiyane tabirle kuyudan çıkaracak, yani TBMM'ye girmesi için harekete geçecek. Bunun için önderlik edip anayasayı değiştirecek. Keza emrivakiyle bir milletvekili istifa ettirilip Erdoğan'ın mebus ve başbakan olması sağlanacak. Peki karşılığı mı? Deniz Baykal, Ahmet Necdet Sezer'den sonra Cumhurbaşkanı seçilecek. Bu şekilde hem rejim güvenceye alınacak hem de devletin iki önemli koltuğu pay edilecek. Deniz Baykal bu yemekten sonra hiç alışılmadık şekilde AKP genel merkezini ziyaret ediyor. Sonrası malum. Baykal'ın CHP'si anayasa değişikliğine el kaldırıyor. Livaneli'nin yazdıkları. Zülfü Livaneli bu konuda 27 Temmuz 2007'de Milliyet'te şöyle yazdı. Deniz Bey lütfen hatırlayın. 19 Aralık 2002 tarihinde karlı bir Ankara gününün akşamında Mehmet Sevigi'nin evindeydik. Ben Cumhurbaşkanı ile görüşmeden geliyordum. Abdullah Gül başbakandı. Tayyip Erdoğan'ın ise meclise girme umudu kalmamıştı. Cumhurbaşkanı Sezer bir gün önce Tayyip Erdoğan'ın milletvekili olmadan başbakan olma önerisini reddetmişti. Türkiye'nin kaderi o akşam o evde değişti. Çünkü siz Tayyip Erdoğan başbakan olacak diye tutturdunuz. Sizi çok tehlikeli bir oyun bu diye uyaran parti dışından önemli şahsiyetlere kızdınız. Hayır dediniz, 2 ay dayanamaz. Göreceksiniz, 2 ay dayanamaz. Sizin bu iddianıza karşılık ben ne dedim? Erdoğan herhangi bir kişi değil, bütün tarikatların birleşerek Erbakan'ın yerine seçtiği siyasetçi. Arkasında Amerika, Avrupa desteği de var. Program Türkiye'yi ılımlı İslam Cumhuriyeti yapma programı. Sizin dediğiniz gibi 2 ayda gitmeyecek. Tam tersine bu odada bulunan herkesin siyasi hayatını bitirecek. 2 ay dayanamaz iddianızı görüşleri gereği IMF ile anlaşma yapmaz, ekonomiyi zora sokar ve dayanamazlar tezine oturttunuz. Ama bunların hepsi bahaneydi. Çünkü siz iki partili rejimin işinize yaradığını anlamış ve seçim sonuçlarına sevinmiştiniz. Çünkü size ana muhalefet partisi lideri olmak ve soldaki rakiplerinizi yok etmek yetiyordu. Bu işbirliğini daha sonra da sürdürdünüz. O zaman ben sizin Tayyip Erdoğan'la seçim öncesinde Beylerbeyi'nde gizlice buluştuğunuzu ve bir anlaşma yaptığınızı bilmiyordum. Bu gecenin tanıkları var. Önder Sav, Eşref Erdem, Mehmet Sevigen, Bülent Tanla, Yaşar Nuri Öztürk. Belki bazıları sizden korkar ve tanıklık etmez ama bir kısmı da bu sözlerin doğru olduğunu açıklar. Yani tanıklar var. Ötekiler de söylemese bile içten içe bunun doğru olduğunu bilir, siz de bilirsiniz. Tartışmanın sonunda dediniz ki, bu gece birbirimizin fotoğrafını çektik. 2 ay sonra çıkarıp bakalım ama rötuş yapmadan hangimiz haklı çıkmışız? Şimdi 2007 seçimlerinin ardından o fotoğrafı cebinizden çıkarıp bakın Deniz Bey. Ve düşünün, meclis grubunda Erdoğan'ı başbakan yapıyor diyorlar. Evet yapıyorum, var mı itirazı olan diye bas bas bağırmanıza değdi mi? Erdoğan'la Beylerbeyi'nde gizlice buluşmaya ve size oy veren milyonları hiçe sayarak gizli anlaşmalar yapmanıza değdi mi? Deniz Bey, biliyorsunuz ki bu gizli buluşmanın da tanığı var. Başbakan olmak elbette Erdoğan'ın demokratik hakkıdır ama bunun için olağanüstü çaba harcamak CHP'nin birinci görevi değildir. Üstelik dokunulmazlık kaldırılmadan. Bir milletvekilinin mazbatasını iptal ettirip anayasayı değiştirip grubu baskı altına alıp Siirt seçimlerini es geçip Erdoğan'ı meclise sokmak ve dokunulmazlık zırhına kavuşturmak için verdiğiniz canhıraş çabanın %1'ini partiniz için verseydiniz sonuç bambaşka olurdu. Size o gün söylediğim gibi Türkiye'nin kaderini değiştirdiniz. Yaşar Nuri Hoca doğruladı. Aynı şekilde Yaşar Nuri Öztürk Habertürk TV'de Livaneli'nin bu yazdıklarını doğruladığı gibi Tayyip Erdoğan'ın kendisinin tasfiye edilmesi noktasında Baykal'a ricacı olduğu iddiasını da seslendirdi ki Öztürk hala bilinmeyen bir nedenle CHP'den koparıldı. Görüldüğü gibi Tayyip Erdoğan'ın başbakanlığa taşınması açık bir operasyondur. Peki Deniz Baykal'ın bu operasyondaki konumu mu? Cumhurbaşkanlığı sözünü aldığı iddialarının dışında Tayyip Erdoğan'ın yıpranacağını düşünmüş ya da ABD ile İstanbul sermayesine direnememiş olabilir. Ancak Baykal deneyimindeki bir ismin o dönem biz gazetecilerin gördüğünü görememesi dehşet vericidir. Baykal Tayyip Erdoğan'ın önünü açmayıp milletvekili ve başbakan olmasını sağlamasa AKP hiç abartmıyorum bir yılı asla bulamaz ve ortadan ikiye bölünürdü. Çünkü Abdullah Gül ile Tayyip Erdoğan arasında o birkaç hafta içinde bile büyük sorunlar uç vermişti. İlk AKP kabinesi ikinci haftasında Tayyipçi ve Gülcü diye ikiye bölünmüştü. O dönem yoğun olan Avrupa Birliği görüşmelerinde de Erdoğan ile Gül adeta rakip bir görüntüdeydi. 9. ayrımın sonu. Sayfa 114.